Ayrım 31, Süleyman Paşa Sokağı numara 25, Gerald Mesadiye, sayfa 304. Horos'un doğuşu. Eski bir Mısır koleksiyonunun dağılması sonucunda Siegfried'in bir yerine iki Osiris'i olmuştu. İkisi de el büyüklüğündeydi. Biri mavi porselenden, diğeri ise bronzdandı. Her ikisi de yalnızlıkla çevriliydi ve ölümden korkuyorlardı. Birincisi, Curzon Caddesi'ndeki Rusya'dan gelme sedef kakmalı yazı masasını süslüyordu. İkincisi ise yatak odasındaydı. Bu konu hakkında birçok kitap okuyan, ansiklopedilerden araştırma yapan Siegfried, Mısır mitolojisinin çok çabuk kurban ettiği bu kahramanın efsanesini düşünüyordu. O bir kahraman mıydı? Ne cehennemi fetheden Mezopotamyalı Gılgamış, ne de Herkül gibi doğaüstü bir başarı gösterememiş Osiris'in ne bir erdemi ne de üstlendiği rol gereği bir ayrıcalığı vardı. O ne ülserleri iyileştirebilmiş, ne hiddet içindeki dalgaları sakinleştirebilmiş, ne de buğdayları yeşertebilmişti. O sadece ölüler imparatorluğuna hükmederek bu konuda benzersizlik göstermişti. Isis'in hem erkek kardeşi hem de sevgilisiydi. Eşitsiz şartlarda yaptığı bir dövüş sonucu Set'e yenilen Osiris, bütün Mısırlıların öldükten sonra dönüştüğü bir tanrıydı. Osiris sadece bir hiçlik tanrısıydı. Telefonla Klaus'la konuştuğu andan itibaren bu tanrı Siegfried'in kafasını karıştırmıştı. Resim yapılmış ve bir Alman amatör görür görmez onu satın almıştı. Belki de bu batıl bir inançtı ama özellikle 7 yıl önce onun New York'taki suikast girişimiyle çakışan bu tesadüf Siegfried'i kadere inandırmıştı. Cinsel yaşamından vazgeçmişti. Bedenen yaşadığı nadide zevkler artık 46 yaşında olan Siegfried için çok geride kalmış gibiydi. Hatta büyük bir sabırsızlıkla beklediği İngiliz vatandaşlığını elde etmek bile artık o kadar cazip gelmiyordu. Yaptığı bağışlar sayesinde 2 ya da 3 yıl içinde siyasi bir partiye girmenin kazandıracağı resmi ayrıcalık eğlenceli olacaktı. Onu Sir Siegfried Alp yapacaktı ama o kadar önemli değildi. Doktoru yorgunluk nedeniyle depresyon teşhisi koyarak bir takım yatıştırıcı ilaçlar tavsiye etti. Ama bu uyuşturucular yüzünden sersemleyen ve kaygı duyan Siegfried, "Hastalıklarımla yaşamayı tercih ederim" diyerek ilaçları bıraktı. "New York'taki suikast girişiminden beni Isis mi yoksa Osiris mi kurtarmıştı?" diye sordu Lana Brock'a. Lana bu ilahi çiftin hikayesini Siegfried'den öğrenmişti. Lana'nın şaşkınlığı karşısında Siegfried bir kahkaha patlattı. "Delirmedim Lana. Görünmeyen koruyucuların beni koruduğunu hissediyorum. Ve Isis ile Osiris'in neden bunların arasında sayılamayacağını anlayamıyorum. Peki İsa peygamber ile Bakire Meryem'e ne diyorsunuz?" "Lana, yani şimdi siz öz kardeşi Set ile yaptığı düeloda ölen Osiris'in çarmıhta ölen İsa'nın bir versiyonu olduğunu göremiyor musunuz?" "Günah işliyorsunuz," dedi Lana Brock gülerek. "Sanıyorum sizin bir sorununuz var. Ama bana anlattığınıza göre bu mutsuz çiftten daha ziyade Isis'in sizi koruduğunu sanıyorum. Zira Osiris sizi az daha yerin altına sürükleyecekti." Siegfried bir şekilde cevap vermiş olmak için başını salladı. Çünkü o zaten yerin altındaydı. Lana bunu tahmin ediyor muydu? "Beni ilgilendirmeyen şeylere bulaşmak istemiyorum. Ama sizin sadece depresyonda olmadığınızdan eminim. Sürekli bahsettiğiniz New York'taki bu olaydan beri bana daha az neşeli görünüyorsunuz." Siegfried de aynı kanıdaydı. Demek ki belli oluyordu. "Lana, hepimizin bir süt anneye ihtiyacı var. Uzun zamandan beri aradım ve hiç kimseyi bulamadım. Öyleyse kendi kendimi besleyeceğim. İşte böyle narkisos olunuyor. Ama uzun zamandan beri de sütü özlüyorum." "Emin olun bu kadınların da başına gelebilir," dedi Lana odadan çıkarken. Siegfried'in bir tatile çıkması gerektiğini söyleyen Susu yine haklı olduğunu göstermişti ve onun tavsiyesini seve seve yerine getirecekti. Ama nereye gitmeliydi? Dünya otellerinde gezinmeye artık fazla can atmıyordu. Her zaman aynı lüks ortamlar, aynı göz kamaştırıcı tecrit, aynı saygı ve bahşiş. Sibylla Hammerley'e telefon ederek akşam yemeği için müsait olup olmadığını sordu. Sibylla zaten çok ender görüşme fırsatı bulduklarını söyleyerek onu görmekten mutlu olacağını belirtti. Siegfried bu sitemden utanmıştı. Sotheby's'deki ilk karşılaşmalarından beri ona çok şey borçluydu. Ama kederli bir dula katlanmak ona çok zor gelmişti. Siegfried'in endişeleri yersizdi. 50'li yaşların ortasındaki Sibylla zarafetinden hiçbir şey kaybetmemiş ve zaman onun şeytanca bakışlarını yumuşatmıştı. Açık sarı saçları gri yün tayörünün omuzlarına düşüyordu. Mavi gözleri puslu bakıyordu. Siegfried'in büyük salona koydurttuğu ve özel günlerdeki davetler için yaşlı bir Rus'tan satın aldığı malahit üzerine sedef kakmalı küçük masada karşılıklı oturmuşlardı. Ben Londra'dayken sık sık Atlantik'i geçmemi gerektirmeyecek şekilde New York'taki galeride yöneticilik yapabilecek birini tanıyor musunuz diye sordu Siegfried. Peki şu anki yöneticinize ne oldu? Çok basit. Mizah ve cazibe yoksunu, kültürü kıt. Yeni yetenekleri ortaya çıkarmaktan aciz. Dahası sanat eserleri yerine araba satmak için yaratılmış. Sibylla sanat, hele modern sanat satmak hayalidir. Sanat satacak kişi sonsuz gençlik vaat ederek Faust'un ruhunu ele geçiren Mephisto'nun ikna yeteneğine sahip olmalı. Bu olsa olsa Peter Wilson gibi biri olmalı dedi Sibylla gülerek. Peki ya Lana Brock? O çok uygun olurdu ama o bana Londra için gerekli ve New York'ta yaşamayı hiç istemiyor. Dahası ben yetiştirebileceğim birini tercih ediyorum. Sibylla düşünceli bir ifadeyle konuştu. Size Adam'ı tavsiye etmeyi çekiniyorum. Adam mı? Sibylla ve İsmail Ebusu'nun oğlu. Bu öylesine eski bir hikayeydi ki skandalın kokusu bile kalmamıştı. Zaman afyon gibidir. Hatıraları yok eder. Peki ama o kaç yaşında? 21 yaşında. Oxford'da sanat tarihi üzerine eğitim yaptı ve iyi bir dereceyle bitirdi. Peter'a onu işe alması için ricada bulunacaktım. Bildiğiniz gibi Charles bana büyük bir miras bırakmadı. Adam bir iş bulmak zorunda. Peki New York'a gitmeyi kabul eder mi? O zaten bunun hayalini kuruyor. Çok iyi, öyleyse ona bir randevu almasını söyleyin. Garson önlerindeki tabakları alarak şaraplarını tazelemiş, ardından şeftali ve frambuaz suflesi getirmişti. Muhteşem bir şefiniz var diye fikrini belirtti Sibylla. Aman bunu tekrar etmeyin çünkü onun maaşı Lana Brock'un maaşından biraz daha az. Komisyonlar hariç tabii ki. Yemek dünyanın son zevklerinden biri. Yoksa bundan da vazgeçmemiz gerekir. Siegfried bana biraz yorgun gibi görünüyorsunuz. Evet öyleyim. Tatile ihtiyacım var ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Eğer yine bir başka otel olursa ölürüm. Sibylla bir kahkaha attı. Yok gerçekten diye devam etti Siegfried. Vahşi, aynı zamanda gözden uzak ama samimi bir yer istiyorum. Denizi sever misiniz? Özellikle içinde hiç kimse bulunmadığında. Adam en son tatilini çok az bilinen, sakin, bomboş, geniş plajlarla çevrili bir Bahama adasında geçirdi. Lüksün, butiklerin, sinemaların, restoranların olmadığını, sadece bungalovları kiralayanların yediği bir restoranın olduğunu ve çok memnun kaldığını söylemişti. Nassau çok can sıkıcı bir yer dedi Siegfried. Hayır, Nassau değil dedi Siegfried. Adanın adı Long Island. Uygun bir fiyata bir bungalov kiralayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bir otel değil ama su kenarında konforlu bir bungalov. Gününüzü plajda ya da ismi olmayan bir teknede geçirebilirsiniz. Herkes erkenden yatıp kara tavukları dinlemek için şafak vakti uyanıyormuş. Ona beni görmeye geldiğinde bundan da söz etmesini hatırlatın. İki gün sonra Adam Hammerley bürosunun eşiğinden geçtiğinde dünya Siegfried'e bu genç adamın arkasından kapadığı kapıyla aynı eksende dönüyor gibi geldi. Genellikle en saf duygular bu durumda olduğu gibi karmaşık unsurlardan oluşur. Siegfried karşısında İsmail Ebusu'nun biraz gencini görür gibi oldu. Sadece fizikçilerin ölçebileceği kadar kısa bir an için Hint kirazlarının, muhabbet çiçeklerinin, kavunların, yaseminlerin kokularını ve altın iplikle dokunmuş bir halıya benzeyen Kahire'nin yakıcı öğleden sonralarını tekrar yaşadı. Adam Hammerley onu gençliğine götürmüştü. Siegfried Alp'i şaşırtan ikinci şey de Adam Hammerley'in iki gülü kıyaslatamayacak kadar yakışıklı olmasıydı. Ama Siegfried'in tanıdığı diğer genç adamlara göre Adam'ın fazladan bir kozu vardı. Adam yakışıklı olduğunun farkında değildi. Üçüncü ve en dokunaklı unsur ise tehlike önsesisiydi. Adam Hammerly çok geç gelmişti. Ama gerçekten çok geç miydi? Curzon Caddesi'ndeki büronun kapısını kapattığı anda bir başkasını açtı. Siegfried ayağa kalkarak genç adama elini uzatıp oturmasını rica etti. Konuşmalarını sanki uyanıkken rüya görüyormuş gibi kaydeden Siegfried'in aklından çıkmayacağından emin olduğu Adam Hammerly, tam olarak sanat tarihi değil ama tarihi sanat eserlerinin teşhisi üzerine bir eğitim almıştı. "Teşhis mi?" diye sordu Siegfried. "İşaret bilimi," diye açıkladı Adam. Bir sanat eseri tarih boyunca farklı anlamlara bürünürdü. Örneğin eski Mısırlılarda sanat aslında başlı başına ölüme ayrılmıştı. Siegfried bunu biliyordu ve öteki dünyada da yaşama devam etme hayaline yönelikti. Rönesans ise sosyal, mitolojik ve dini temalar üzerine olan sanat koruyuculuğunu göklere çıkartıyordu. Modern çağda ise sanat, sanatçının ait olduğu belli bir sosyal sınıfın sıkıntısını sahiplendiğini ve buna bağlılığını yansıtmak için kendini dışa vurmasıydı. Şöyle ki, eskiden Medici ailesinden birinin Floransa'yı ya da Sforza'lardan birinin Milano'yu onurlandırmak için her fırsatta yaptırdıkları resimler gibi siparişler verilmiyordu artık. Örneğin ABD başkanı artık Amerikan refahını yansıtan bir tablo siparişi vermiyordu. Ayrıca diye devam etti Adam Hammerly, bunu söylerken kusura bakmayın ama günümüz sanatının insanları sıktığını da düşünüyorum. Çünkü sanatçılar sosyal zorlamaları tamamen aşmış, aynı zamanda sosyal sıkıntıları da göğüslemiş olduklarından hiçbir anlam ifade edemez hale gelmişlerdir. Bu da onları artık sadece sürpriz ya da skandal eserler yapmaya yöneltmiştir. Tıpkı New York'ta sergilediğiniz yeni müjdede olduğu gibi. Böylece sanat artık asırlardan beri süregelen bir obje olmaktan çıkararak neredeyse geçici bir olguya dönüşmüştür. Siegfried gülümsedi. Bu söylenenler zaten onun düşünceleriydi. Sanat, sanatçıların çerçevesiz tuvaller üzerine birkaç sene içinde uçmaya mahkum renklerle çizdikleri, kendilerini dışa vurumlarıydı. Bazıları ise yerleştirme diye adlandırdıklarını düzenlemekle yetiniyorlardı. Yani bunlar çok geniş alanlar üzerine yapıldıkları için koleksiyonculara satılması imkansız olan ve karma karışık şeylerin sergilendiği anlamsız parçalardı. Böylece sanat esas itibariyle riskli toplumlardaki para babalarının oluşturduğu kurallar üzerine inşa edilen bir para akışı haline dönüşmüştür. Bu tüccarlar Hammerly tarafından adam yerine konmuyordu. Siegfried bir kahkaha attı. Bazen uçuyormuş gibi görünen, bazen de tepkileriyle şaşırtan Adam Hammerly'yi öğlen yemeğine davet etti. Adam aniden onun sıkıntısını gidererek eğlendirmişti. Dorchester adlı restoranın ızgara bölümünde oturduklarında Siegfried, "Peki niye New York'a gitmek istiyorsunuz?" diye sordu. Mr. Alp, sanat tarihi eğitimi gördüğünde insan kendini zamanın tozuyla kaplanmış gibi hissediyor. Bu tozdan silkelenmek istiyorum ve bu iş için en uygun yerde New York. Avrupa'da olduğu gibi değil, çok eski ve dünün anlamı şimdi ve yarın gibi. Beni anlıyor musunuz? Siegfried başını salladı. Adam ona çok geniş düşünüyormuş gibi görünüyordu. Şu halde artık bir spor BMW ya da Gucci marka bir çift ayakkabı satın almaktan başka şeyler düşünen zeki gençler de vardı. Peki ama acaba bunlar ne satın almayı hayal ediyorlardı? Mr. Hammerly, bütün bu söylediklerinizin sizi New York'taki büyük bir galerinin yöneticisi yapacağına inanıyor musunuz? Adam Hammerly, annesininki kadar mavi ama hafif yeşile çalan gözlerini hayretle ona dikti. Mr. Siegfried, ben sizin New York'taki galerinizde yöneticiniz olacak kadar hırslı değilim. Sizin bir yardımcıya ihtiyacınız olduğunu sanıyordum. Benim öncelikle müşterilerinizin ve tecrübelerinizin en azından bir kısmını kazanmam gerekecek. Ama galerilerin yeni müşterilerini ve özellikle daha ziyade Amerikalıları tanıdığımı sanıyorum. Sonuç olarak ticari olarak bundan yararlanabilecek kapasitede olduğuma da inanıyorum. Siegfried, yakışıklı, kültürlü, ilginç ve mütevazi diye düşündü. Adam Hammerly son yılların icadı olmalıydı. Siegfried aradığını bulmuştu. Mr. Hammerly, Adam sizi büro için kabul ediyorum. Londra'daki galeride 3 ay benim yanımda staj göreceksiniz. Daha sonra New York piyasasına alışabilmeniz için belli bir süreliğine New York'a gideceğiz. Modern sanat insanları sıkıyor demekle tamamen haklısınız. Bu düşüncenizden dolayı sizi tebrik etmeme izin verin. Hatta bu düşünce güncel sanat piyasasının doğasını da yakalamış olduğunuzu gösteriyor. Size ilk yıldan itibaren yılda 15 bin pound maaş ödeyeceğim. Bu size uyar mı? Adam'ın kafası karışmış gibiydi. Belki de gerçekten karışmıştı. Bu krallara layık. Annem tevazu göstermediğim için bana kızacak. Sibylla bu tarz uyarılar yapmayacak kadar zekidir. Adam zor anlaşılır bir ifadeyle gözlerini ona dikmişti. Ama bu bakışlar biraz da şaşkınlık yansıtıyordu. Bu şaşkınlığı Siegfried'in annesini ismiyle anmasından dolayı mıydı? Ya da tepkilerini çok iyi tahmin ettiği için miydi? Yoksa Sibylla'nın oğluna ödenecek bu maaşı o kadar da fazla bulmayacak olmasından mıydı? Yemeğin sonuna gelindiğinde Siegfried, Adam'ın tatilini geçirdiği, Sibylla'ya göre cennetten bir köşe olan adayı hatırladı. Orada ıssız ama medeni bir adada yaşandığını açıkladı genç adam. Su var, elektrik var, temiz çarşaflar. Oraya nasıl gidiliyor? Nassau'a her gün İngiliz Hava Yolları'nın bir seferi var. Oradan da özel bir uçak sizi almaya geliyor. Dinlenmeye ihtiyacım var dedi Siegfried. Birazdan sekreterime gerekli bilgileri verir misiniz? Siegfried galeriye döner dönmez bunu yapacağına dair söz veren Adam Hammerley'e isterse kendisine adada eşlik edebileceğini söyledi. Hammerley sorar gibi baktıktan sonra dudaklarından şu sözler döküldü. Çok memnun olurum. Gerçekten memnun olurum. Evet. Siegfried'in aklına şimşek gibi bir acı saplanmıştı. Adam Hammerley'e görür görmez bağlanmıştı ve uzun zamandan beri ilk kez aciz kalıyordu. Çok iyi, cumartesi gideriz. Sekreterin British Airways'den iki kişilik rezervasyon yaptırmasından ve Bahamalardan adı duyulmamış bir adayla yaptığı telefon görüşmelerinden bir şeyler döndüğünü hisseden Lana Brooke'un Siegfried'in Adam Hammerley'e duyduğu ilgiyi anlaması uzun sürmemişti. Aydan aya ödemeyi talep eden ve kaynakları belli olmayan bir müşteriyle ilgili parasal bir konu üzerine tartışmak üzere Siegfried'in bürosunda bulunan Lana aniden ona döndü. Siegfried, hala Mısır mitolojisine ilgi duyuyor musunuz? Siegfried sorarcasına başını sallarken Lana bakışlarında bir şeytanlık pırıltısıyla devam etti. Size Isis ve Osiris'in bir çocuğu olduğunu haber vermek isterim. Bu bir erkek çocuk. Ve ismi de Horus. Ne olmuş? O bir koruyucu tanrı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 310.